Ayrım 30, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 303. Titriyordu. Sakin ol dedi kendi kendine. Eddie sana acil durum enerji ikmalini göstermişti. Kontrol panelinin üst sırasındaki düğmelerden biriydi. Ya kendi kendine açılırdı ya da senin açman gerekirdi. Karanlıkta parmaklarıyla paneldeki tuşları aradı. Bu da ne? Işıklar gittiğine göre etraf zifiri karanlık olmalıydı ama parlayan bir şey vardı. Şimdiden yüzeye yaklaşmışlar mıydı? Kararmadan önce derinlik ölçeri kontrol etmişti ve yüzeye daha 700 metrelik yolları olduğunu görmüştü. Denizaltı henüz yamacın üst sınırına ulaşamamıştı. Sahanlığın uçurum sınırına ve gün ışığına oldukça uzaktaydılar. Gözlerine kırptı. Soluk mavi bir parlama sudan yayılıyordu. Aslında o kadar soluktu ki orada olduğundan bile emin olmak zordu. Derinliklerden yükseliyor, baca gibi biçimiyle dipsiz karanlıkta gözden kayboluyordu. Stone nefesini tuttu. Eğer bir şeyler ona yaklaşıyor olsaydı en azından ışığın parlaması artardı. Şimdilik ışık dalgalarının çoğu suda kayboluyordu. Yani hala uzaktaydı. Dev gibi olmalıydı. Baca hareket etmeye başladı. Geri kalanı dönerken ağzı genişliyor gibi görünüyordu. Stone'un konsolda güç düğmesini arayan parmakları dondu. Stone büyülenmişti. Hiç şüphe yok ki biyolojik ışıldama özelliği olan bir canlıydı. Işıldayan varlık milyonlarca metreküp su ve gazın içinden yavaş yavaş beliriyordu. Ama hangi ışıldayan deniz canlısı bu boyuta büyüyebilirdi? Bir dev kalamar mı? Önündeki ışık herhangi bir kalamardan daha büyüktü. Herhangi birinin bir kalamarı hayal edebileceği büyüklüğün çok daha ötesindeydi. Ya da ışıktan karanlığa geçmenin yarattığı optik bir yanılsama, projektörlerin ışınlarının hayalet kalıntıları mıydı? O şeye baktıkça varlık soluklaşıyor gibi görünüyordu. Baca yavaş yavaş karanlığa kaydı. Sonra yok oldu. Stone acil durum düğmesini aramaya döndü. Denizaltı düzenli olarak yükseliyordu ve Stone yüzeye erişip kabusu geride bırakma fikriyle rahatladı. En azından Eddie gövdeyi attığında kameralar gitmemişti. Parlayan şeyi çekmişler miydi? Teknolojinin bu kadar zayıf bir sinyali algılayıp algılamayacağından emin değildi. Ama parlama kesinlikle oradaydı. Sonra Victor'un çektiği ışıktan kaçan ama ışıldayan yaratığın tuhaf görüntüsünü hatırladı. Ah tanrım diye düşündü, hangi cehennem yaratığını serbest bıraktık? Hah, düğmeyi bulmuştu. Acil durum enerji ikmali bir klik sesiyle devreye girdi. Önce konsolun ışıkları sonra da projektörlerinki geldi. Eddie yanında gözleri ardına kadar açık yatıyordu. Stone ona doğru eğilirken dışarıdaki ışığın altında bir şey belirdi. Kırmızımsı muazzam bir tabaka sanki bir bulut gibi Deep Rover'a doğru geliyordu ve yamaca çarpacaklarını sanan Stone'un eli kontrollere uzandı. Sonra aslında yamacın onlara çarpacağını anladı. Yamaç hızla onlara doğru geliyordu. Bu çarpışma küçük küreyi binlerce parçaya ayırmadan önce düşünebildiği son şey oldu. Bell 430, Norveç Denizi. Trondheim'dan ayrıldıklarından beri yolculuk o kadar sarsıntılı geçmişti ki Johansson Walt Whitman'a hak ettiği dikkati vermekle zorlanıyordu. Geçen son yarım saat içinde gökyüzü dramatik bir şekilde kararmıştı ve şimdi de sanki onu denize alaşağı etmek ister gibi helikopterin üzerine kapanıyordu. Korkutucu rüzgarlar onları bir o yana bir bu yana savuruyordu. Pilot etrafına bakındı. Arkada her şey yolunda mı? Daha iyi olamazdı. Johansson kitabını kapadı. Deniz kalın bir sis tabakasının altına gömülmüştü. Ama Johansson zar zor da olsa petrol platformlarının ve gemilerin silüetlerini görebiliyordu. Deniz epey kabarmış olmalı diye düşündü. Güçlü bir fırtına geliyordu. İdare ederiz dedi pilot. Hava tahmini nasıl? Sert rüzgar. Pilot kontrol panelindeki barometreye baktı. Görünen o ki bir kasırga yaklaşıyor. Bana şimdi mi söylüyorsun? Daha önce bilmiyordum, ürperdi. Biliyorsunuz ki hava tahminleri o kadar da güvenilir değiller. Uçmaktan korkar mısınız? Hayır dedi Johansson kesin olarak. Asıl sevmediğim düşme fikri. Hiçbir yere düşmeyeceksiniz. Bir açık deniz pilotu için bunlar çocuk oyuncağı. İyice sallanacağız ama hepsi o kadar.
Ne kadar yolumuz var?
Yolu neredeyse yarıladık. Peki, tekrar kitabını açtı. Motorların homurtusuna binlerce başka ses karışıyordu. Patırtılar, ıslıklar, çatırtılar. Hatta arkasından bir yerlerden gelen düzenli bir zil sesi bile vardı. Rüzgarın akustiğe etkileri büyüleyiciydi. Johansson arkasındaki koltuğa döndü ama zil sesi kesildi. Walt Whitman'a daldı. Storegga kayması. 18 bin yıl önce son buzul çağı zirvedeyken deniz seviyesi günümüzde olduğundan 120 metre daha alçaktı. Dünyadaki suyun büyük bir bölümü buzullarda hapsolmuştu. Yani kıta sahanlıklarındaki su basıncı daha az şiddetteydi. Gezegenin bugünkü denizlerinden bazıları henüz oluşmamıştı. Buzul çağı sırasında bazıları donarak düzleşirken bazıları tamamen kuruyarak arkalarında çok geniş arazilere yayılan bataklıklar bırakmışlardı. Su basıncının dünya çapında azalmasının sonuçlarından biri de gaz hidratların dengesi üzerindeki dramatik etkisiydi. Kısa süre içinde özellikle kıta yamaçlarının üst bölgelerinde muazzam miktarda metan serbest kalmıştı. Metanı hapsedip sıkıştıran buz kristalleri erimişti. Hidratlar binlerce yıldır tıpkı bir zamp gibi yamaçları bir arada tutuyordu. Ama şimdi sanki dinamite dönüşmüşlerdi. Metan serbest kalınca eski hacminin 164 katına kadar genişliyor, çökeltinin içinden yüzeye doğru çıkarken çatlaklar ve oyuklar açıyor, deniz tabanını kendi ağırlığını taşımaktan aciz, delik deşik bir enkaza çeviriyordu. Kıta yamaçları çökmeye başladı ve bu süreçte sahanlıktan büyük parçalar kopardılar. Muazzam miktarda madde yüzlerce kilometre genişliğindeki yer kaymalarıyla derin denize savruldu. Metan atmosfere yayılarak yıkıcı bir iklim değişikliğine sebep oldu. Ama yer kaymalarının aynı şekilde şiddetli başka etkileri oldu. Sadece denizde değil, kıyı şeritleri ve adalar üzerinde de. 20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde bilim insanları akıl almaz bir keşif yapmıştı. Orta Norveç kıyılarının açıklarında 40 bin yıllık bir zaman dilimi içinde yamaçtan büyük bir parça süpüren pek çok toprak kaymasının izini bulmuşlardı. Kaymalarda birkaç faktör etkili olmuştu. Yamaca yakın akıntıların ortalama sıcaklığının arttığı sıcak dönemler ve 18 bin yıl önceki suyun soğuk olduğu ama basıncın düştüğü buzul çağı gibi. Jeolojik olarak doğrusunu söylemek gerekirse, gezegenin tarihinde hidratların dengeli olduğu dönemler asıl istisnalardı. Ve modern dünyanın insanları böyle bir istisnai dönemde yaşıyor, sükûnetin onları aldatmasına izin veriyorlardı. Kuralın böyle olduğunu sanmak işlerine geliyordu. Sonuçta 5500 kilometre küpten fazla deniz tabanı yer kaymalarıyla Norveç sahanlığından kopup derinliklere savrulmuştu. Bilim insanları İskoçya, İzlanda ve Norveç arasındaki denizde 800 kilometreden uzun bir tortu izi bulmuşlardı. Asıl endişe verici gerçek en büyük kayma gerçekleşeli beri çok uzun zaman geçmemiş olmasıydı. Son 10 bin yıl içinde olmuştu. Bilim insanları bu olaya Storegga kayması adını verdiler ve bir daha asla olmamasını umut ettiler. Beyhude bir umuttu ama öyle olsa bile sakin dönemin daha birkaç bin yıl sürmesi ihtimali vardı. Yeni buzul çağları veya sıcak dönemlerin yaratacağı kaymalar tahammül edilebilir aralıklarla oluşabilirdi. Ama bunun yerine solucan üzerindeki bakteri yüküyle bir anda ortaya çıkmış, koşulların da yardımıyla işleri bu noktaya getirmişti. Thorvaldson'un güvertesinde Jean-Jacques Alban denizaltıyla iletişimleri kesildiğinde onu bir daha asla göremeyeceklerini tahmin etmişti. Asıl bilmediği geminin gövdesinin sadece birkaç yüz metre altında gelişen olayların gerçek boyutuydu. Hidratların çözülmesinin kritik bir evreye geldiğinden şüphesi yoktu. Son 15 dakikadır çürümüş yumurta kokusu dayanılmaz bir yoğunluğa ulaşmıştı. Bu sırada ardı ardına gelen dev gibi dalgalar gittikçe daha büyük hidrat parçalarını yüzeye taşıyordu. Yamaçta kalmanın intihar anlamına geleceğini biliyordu. Gaz suyun yüzey gerilimini düşürecek ve gemi batacaktı. Aşağıda olan bitenin etkilerini ne o ne de başkası öngörebilirdi. Deep Rover ve yolcularından vazgeçmekten nefret ediyordu ama bir şekilde Stone'un ve pilotun öldüğünü biliyordu. Artık bilimciler ve mürettebat telaşa kapılmışlardı. Kimse çürük yumurta kokusunun önemini anlamamıştı ama sertleşen deniz huzursuzluk hissini körüklüyordu. Sanki intikam dolu bir tanrı gibi fırtına göklerden boşalmıştı ve denizde kule gibi yükselen dalgalar oluşturuyordu. Çok yakında güvertede ayakta durmak imkansız hale gelecekti. Alban her ihtimali değerlendirip ne yapılması gerektiğine karar vermek zorundaydı. Mesele araştırma gemisinin güvendiğine şirket veya bilim gözüyle bakma meselesi değildi. Thorvaldson'un güvendiği, insanların güvendiği demekti ve buna deniz altındaki iki adam da dahildi ki Alman'ın içgüdüleri adamların kaderlerini kabul etmişti ama zihni değil. Hem kalmak hem de gitmek eşit derecede yanlıştı ve doğruydu. Karanlık göğe baktı ve yüzündeki yağmur damlalarını sildi. O anda çırpıntılı denize kısa bir sükunet hakim oldu ama kasırga dinmemişti. Sadece daha da sertleşmeden önce güç topluyordu. Alban kalmaya karar verdi. Derinlerde afet başlamıştı. Solucanlar ve bakteriler tarafından sabit buz arazileri ve damarlardan delik deşik, kırılgan harabelere dönüştürülen hidratlar bir anda dağıldı. Yamacın 150 kilometresi boyunca su ve metanın buz kristalleri patlayarak açıldı ve gazı serbest bıraktı. Alban kendini kalmaya ikna ederken gaz yukarı fırlıyor, sarp duvarları yarıyor, kayaları çatlatıyor ve sahanlığın yükselerek öne kaymasına sebep oluyordu. Saniyeler içinde kilometre küplerce taş çöktü. Daha fazla katman dibe yıkılırken sahanlık sınırındaki tüm deniz tabanı harekete geçti ve kaymaya başladı. Şiddetli bir zincirleme reaksiyon birbiri ardına heyelanları tetikledi ve üzerine çöküntü yağan son sabit katmanlar da çamura dönüştü. Petrol kuyuları, boru hatları ve platformlarıyla İskoçya ve Norveç arasındaki sahanlıkta ilk çatlaklar oluştu. Birileri fırtınanın içinden Alban'a bağırdı. Alban döndü ve bilim subayının deliler gibi ona ellerini sallamakta olduğunu gördü. Adamın söylediklerini zar zor duyabiliyordu. Yamaç oldu tek duyabildiği, yamaç. Denizin sükuneti çılgın bir taşkınlığa dönüştü. Kara dalgalar Thorvaldson'u dövüyordu. Alban umutsuzca Deep Rover'ın suya indirildiği yerdeki vinç kolu yönüne baktı. Sular köpürüyordu. Metan kokusu artık dayanılmaz hale gelmişti. Geminin ortasına koşmaya başlamıştı ki adam onu kolundan yakaladı. "Bu taraftan Alban, tanrım, mutlaka görmen gereken bir şey var." Gemi sarsıldı. Alban alçak bir gümbürtü duydu. Suyun altından geliyordu. İkisi birlikte dar sallanan merdivenden köprüye çıktılar. Bak! Alban kontrol paneline baktı. Sonar derinlikleri tarıyordu. Gözlerine inanamadı. Deniz tabanı yok olmuştu. Dev bir girdaba bakıyor gibiydi. Yamaç çöküyor diye fısıldadı. O anda artık Eddie ve Stone için yapacakları bir şey kalmadığını anlamıştı. Ön sezisi korkunç bir gerçekliğe dönüşmüştü. ''Buradan uzaklaşmalıyız'' dedi hemen. ''Ama hangi yöne?'' diye sordu dümenci. Alban düşünmeye çalıştı. Aşağıda neler olduğunu ve arkasından ne geleceğini biliyordu. Limana dönmek söz konusu değildi. Thorvaldson'un tek şansı yapabildiği kadar çabuk daha derin sulara ulaşmaktı. ''Bir telsiz mesajı yayınlayın'' dedi. ''Norveç, İskoçya, İzlanda ve tüm diğer Kuzey Denizi ülkelerine sahillerini tahliye etmek zorundalar. Mesajı aralıksız gönderin, herkese ulaşmaya çalışın.'' ''Ama ya Stone ve?'' ''Çoktan öldüler.'' Kaymanın ne kadar güçlü olabileceğini düşünmeye cesaret edemiyordu. Monitördeki görüntüler tüylerini diken diken ediyordu. Üstelik henüz tehlikeden kurtulmuş değillerdi. Sahile birkaç kilometre daha yakında gemi alabora olurdu. Daha açıklarda gözü dönmüş fırtınaya rağmen kurtulmak için bir şansları olabilirdi. Alban yamacın şeklini hatırlamaya çalıştı. Deniz yatağı kuzeybatıya doğru bir seri geniş terasla alçalıyordu. Eğer şansları varsa heyelan dibe ulaşmadan dururdu. Ama bir Storegga kaymasında durmak diye bir şey yoktu. Yüzlerce kilometre boyunca bütün yamaç derinliklere kayacak, 3500 metre aşağı çökecekti. Kayma İzlanda'nın doğusundaki abisal düzlüklere kadar erişip Kuzey Denizi ve Norveç Denizi boyunca kıyamet gibi sarsıntılar gönderecekti. Alban gözlerini konsoldan kaldırdı, İzlanda'ya yönelin diye emretti. Milyonlarca ton balçık ve yıkıntı hızla derinlere iniyordu. İlk heyelan dalgası Faroe Shetland kanalına eriştiğinde İskoçya ile Norveç çukuru arasındaki sualtı terasları çoktan yok olmuş, derinliklere ilerledikçe hız kazanan ve yolundaki her şeyi sürükleyen çamurumsu kütlelere dönüşmüştü. Yolu üzerindeki şekli ve biçimi olan hiçbir şey kurtulamadı. Heyelanın bir bölümü Faroe Adaları'nın batısına doğru bölündü ve İzlanda Havzası'nı çevreleyen sualtı banklarında durdu. Başka bir bölümü İzlanda ve Faroe'ler arasındaki sıra dağlara yöneldi. Ama kütlenin çoğu Faroe Shetland kanalına sanki devasa bir çağlayan gibi gürleyerek yağdı. Yıkımı durduracak hiçbir şey yoktu. Binlerce yıl önce Storegga kaymasını karşılayan aynı havza durmaksızın ilerleyen çok daha büyük bir heyelanla doldu. Sonra sahanlığın kenarı koptu. 50 kilometrelik bir uzunluk boyunca sahanlık koparak çöktü ve bu sadece başlangıçtı. Sveggesundet, Norveç. Helikopter havalanır havalanmaz Tina Lund çantalarını Johansson'un jipine yüklemiş ve yağmurda hızla ilerlemişti. Kim bilir Johansson buna ne derdi ama Lund bir arabayı son raddeye kadar zorlamak gerektiğine inanırdı. Geçen her kilometrede yüreğindeki ağırlık azaldı. Her şey yerli yerine oturmuştu. Stone meselesini hallettiğinde Carey'i aramış ve onunla sahilde birkaç gün geçirmek istediğini söylemişti. Carey biraz şaşırsa da buna memnun olmuş gibiydi. Adamın sesindeki bir şey Lund'a Johansson'un haklı olabileceğini ve tam zamanında doğru yolu bulduğunu düşündürtmüştü. Jip Sveggesundet'in ana caddesinden deniz kıyısına doğru ilerlerken nabzı hızlandı. Aracı Fiskehuset'in hemen yanındaki bir otoparka bıraktı. Bir patika aşağı denize iniyordu. Kıyı sıradan bir plaja benzemiyordu. Büyük kaya parçaları ve taş yığınları yosun ve eğrelti otları ile kaplanmıştı. Sveggesundet çevresi genelde düz olsa da burası vahşi ve romantikti. Fiskehuset'in önündeki terastan görünen manzara bunun gibi yağmurlu ve sisli bir günde bile etkileyiciydi. Lund restorana doğru ilerledi ve içeri girdi. Kare gelmemiş ve servis henüz açılmamıştı. Mutfak yamaklarından biri bir sepet sebzeyle yanından geçti ve Lund'a patronun şehirde biraz işi olduğunu söyledi. Ne zaman döneceğini bilmiyordu. ''Bu senin hatan'' dedi Lund kendi kendine. Burada buluşmak için sözleşmişlerdi ama muhtemelen arabayı deli gibi sürdüğünden bir saat kadar erken gelmişti. Şimdi oturup beklemek zorundaydı. Dışarı terasa çıktı, yağmur yüzüne vuruyordu. Çoğu insan içeri kaçardı ama Lund farkına bile varmadı. Çocukluğunu taşrada geçirmişti. Güneşli günler harikaydı ama yağmuru ve fırtınayı da severdi. Aniden yolun son yarım saatinde jipin camına vuran damlaların feci bir fırtınaya döndüğünü gördü. Sis incelmişti ama bulutlar çökmüş, gökyüzünde alçaktan hızla sürükleniyorlardı. Kabaran denizde beyaz köpükler yükseliyordu. Bu işte bir yanlışlık vardı. Bölgeyi gayet iyi bilecek kadar buraya gelmişti ama o anda plaj her zamankinden daha uzunmuş gibi görünüyordu. Çakıllar ve kayalar çarpan dalgalara rağmen sonsuza dek uzanıyormuş gibiydi. Sanki deniz aniden çekiliyor diye düşündü. Bir seziyle cep telefonunu çıkarıp Carey'i aradı. Onu hazırlıksız yakalamak yerine geldiğini söyleyebilirdi. Hiçbir şeyin yanlış gitmesini istemiyordu. Carey'nin cep telefonu 4 kez çaldı sonra telesekretere düştü. Kader başka türlü yazılmıştı. Bu durumda oturup bekleyecekti. Gözlerine giren saçlarını geriye sıvazladı ve en azından kahve makinesinin çalıştığını umarak içeri girdi. Tsunami. Deniz canavarlarla kaynıyordu. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri semboller, mitler ve ilkel korkuların yeri olmuştu. 6 başlı Skilla, Odysseus'un arkadaşlarını avlamıştı. Kasiopeya'nın kibrine sinirlenen Poseidon bir deniz canavarını Keto'yu yaratmış ve Troya'nın çöküşü kehanetinde bulunduğunda Laocoon'a deniz yılanlarını salmıştı. Sirenler kulaklarını bal mumu ile kapatmayan denizciler için ölümcüldü. Dev deniz sürüngenleri ve dev kalamar denizcilerin korkulu rüyasıydı. İncil'in boynuzlu hayvanı bile denizden yükselmişti ve üstelik en öncelikli bağlılığı şüpheciliğe olması gereken bilim, efsanelerin kalbinde yatan gerçeği vaaz etmeye başlamıştı. Kolea Kant hayattaydı. Dipnot: Kolea Kant, kısa süre öncesine kadar bilim insanlarının soyunun tükendiğine inandıkları, 400 milyon yıl önce Devonian döneminde ortaya çıkmış ve günümüze kadar pek az değişiklik geçirerek gelmiş balık. 1938 yılında ilk olarak Güney Afrika kıyılarında rastlanılana kadar tamamen yok olduğu düşünülüyordu. Bu olay 20. yüzyılın en büyük zoolojik keşiflerinden biridir. Dev kalamar gerçekten yaşıyordu. Binlerce yıl boyunca insanlar derinliklerin yaratıklarından korkmuşlardı ama artık onları heyecanla takip ediyorlardı. Modern bilimsel akla göre hiçbir şey, korku bile kutsal değildi. Canavarlar insanların en sevgili oyuncağı olmuş ve bilimin peluş oyuncakları haline gelmişti. Biri hariç, o hepsinin en kötüsüydü. En mantıklı zihne bile korku salardı. Karanın üzerini silip süpürmek için denizden yükselir, ölüm ve yıkım getirirdi. İsmini açık denizde dehşetinden kurtulup köylerine döndüklerinde mahvolmuş evlerini, ölen ailelerini bulan Japon balıkçılara borçluydu. Ona verdikleri ismin anlamı limandaki dalga idi. Liman için Tsu, dalga için Nami. Tsu Nami. Alba'nın derin sular için bir yol haritası çıkarma kararı bu canavarı ve alışkanlıklarını bildiğini gösteriyordu. Limanın sözde korumasını aramak bu durumda ölümcül olurdu. Thorvaldson çırpınan denizde kendine yol açmak için savaşa dursun, kıta sahanlığı ve yamaç daha da derinlere kaydı. Aşağı doğru çekilme çok geniş bir alanda deniz seviyesini alçalttı. Düşen kütlenin etrafındaki su yükseldi ve kabaran okyanus boyunca yayılan bir dalga oluşturdu. Sarsıntının merkezi üzerindeki birkaç bin kilometre karelik alanda dalga o kadar düzdü ki öfkeli fırtınanın içinde fark edilmedi bile. Su üzerindeki yüksekliği anca bir metreyi buluyordu. Sonra sahanlıktaki sığ sulara vurdu. Alban geçen yıllar içinde bir tsunami'yi sıradan bir yüzey dalgasından ayıran özellikleri öğrenmişti. Okyanus dalgaları genelde havadaki bir hareketten kaynaklanırdı. Güneş ışınları atmosferi ısıtır ama sıcaklık gezegenin üzerine eşit olarak yayılmaz ve böylece ısı dağıtımını dengeleyen rüzgarlar oluşur. Okyanusun üzerinde kayarak suyu karıştırır ve dalgaları yaratırdı. Su bir kasırgada bile en fazla 15 metre yükselirdi. Tek istisna canavar dalgalardı. Sıradan yüzey dalgaları en çok saatte 9 mil hıza erişir ve rüzgarın etkisi yüzeyde kalırdı. Sadece 200 metre aşağıda bile su sakin olurdu. Ama tsunamiler yüzeyde oluşmaz, derinlerden gelirdi. Yüksek rüzgarların değil, sismik şokun etkisiyle oluşurlardı ve sismik şok dalgaları tamamen farklı hızda ilerlerdi. En kötüsü de tsunami'nin enerjisinin deniz yatağına tüm su kütlesi yüksekliğince iletmesiydi. Okyanus ne kadar derin olursa olsun dalga her zaman deniz tabanı ile bağlantıda olurdu. Su kütlesinin tamamı hareket ederdi. Alba'nın şimdiye kadar gördüğü en iyi tsunami gösterimi bir bilgisayar simülasyonu değil, çok daha basit bir şeydi. Birileri bir kovayı suyla doldurup altına vurmuştu ve eş merkezli halkalar su üzerinde yayılmıştı. Bir tsunami'yi göz önünde canlandırmak için bu görüntüyü sadece birkaç milyon kez daha büyük hayal etmesi gerekiyordu. Sadece yer kayması ile tetiklenen tsunami saatte 700 kilometrelik bir hızla dışa doğru yayılmıştı. Dalganın tepe noktası uzun ve düzdü. Milyonlarca tonluk su taşıyordu ve enerji yüklüydü. Birkaç dakika içinde sahanlığın kırıldığı noktaya ulaştı. Deniz sığlaştı ve bu dalganın hızını kesti. Dalganın cephesi yavaşlamasına karşın taşıdığı enerjiden çok azını kaybetti. Su kütlesi hızla ilerlemeye devam etti ama yavaşladığı için üst üste yığılarak yükselmeye başladı. Deniz sığlaştıkça tsunami'nin yüksekliği artmaya devam etti ve dalga boyu çarpıcı biçimde azaldı. Sıradan yüzey dalgaları tepe noktasında çırpınarak ona katıldı. Kuzey Denizi sahanlığındaki platformlara ulaştığında hızı saatte 400 kilometreye kadar azalmış ama yüksekliği şimdiden 15 metreyi bulmuştu. 15 metre bir petrol platformu için hiçbir şeydi. Tabii dalga sıradan deniz dalgası olduğu takdirde. 15 metrelik bir su tümseyini taşıyarak saatte 400 kilometre hızla ilerleyen ve deniz tabanından yüzeye uzanan bir sismik dalga son hızda giden bir jumbo jetin momentumuna sahipti. Gullfaks C, Norveç sahanlığı. Lars Jørgensen bir an için Gullfaks'ın kalan son birkaç ayına katlanabilmek için çok yaşlı olduğunu düşündü. Titriyordu, ne oluyor diye düşündü. O kadar titriyordu ki sanki platformda onunla birlikte sallanıyordu. Bunun dışında hiç de fena hissetmiyordu. Biraz bunalımlıydı belki ama hasta değildi. Sonra birden kendinin değil platformun sallandığını fark etti. Bir vinç kulesine bir de denize baktı. Deniz kabarıyordu ama bundan kötüsünü daha evvelden yaşamıştı ve bir fırtınanın şimdiye kadar platformu etkilediği hiç olmamıştı. Jørgensen platformların sarsılabildiğini daha önce duymuştu. Bu bir sonda operasyonu patlamaya sebep olduğunda petrol veya gazın yüksek basınçla yüzeye fırlamasıyla olurdu. Tüm platform öne arkaya sallanabilirdi. Ama bu rezervleri yarı boşalmış, petrolün yüzey altı tanklarına pompalanmış olduğu Gullfaks C'de mümkün değildi. Üstelik petrol çıkarma işlemi platformun altında değil, daha uzakta yapılıyordu. Açık deniz endüstrisinin kendine özgü en büyük 10 tehlike listesi vardı. Platformları destekleyen çelik iskelet ve payandalar çökebilirdi. Akıntı ve rüzgarın birleşerek sebep oldukları muazzam su kütlelerinden oluşan garip dalgalar endüstrinin en büyük kaza kayıtlarına denkti. Yüzer platformların kopan dubaları veya motor arızası olan tankerler de tehlikeliydi. Ama korku geçidinin en önünde gaz sızıntıları vardı. Sızan gazı fark etmek neredeyse imkansızdı ve fark edildiğinde de iş işten geçmiş, yangın çıkmış olurdu. Bu tür vakalarda platform patlardı. İngiliz Piper Alpha'da böyle olmuş, 160'tan fazla insan ölmüştü. Bu endüstrinin tarihindeki en büyük felaketti. Ama bir deniz depremi kabusların en büyüğüydü. Ve bu diye fark etti Jørgensen, bir deprem. Artık her şey olabilirdi. Yer sallandığında işler kontrolden çıkardı. Metal bükülür ve yırtılır, sızıntılar olur ve yangınlar çıkardı. Sarsıntı platformu sarsacak kadar güçlüyse yapılacak tek şey daha kötüsünün olmaması, mesela deniz yatağının çöküp kaymaması ya da platformun temelinin şoka dayanabilmesini ümit etmekti. Ama tüm bunların yanında depremle birlikte gelen, kimsenin elinden bir şeyin gelmeyeceği bir sorun daha vardı. Ve o şu anda platforma çarpmak üzereydi. Jørgensen yaklaşan şeyi gördü. Biliyordu ki hiç şansı yoktu. Dönüp çelik merdivenlere seyirtti, açık havadan içeriye kaçmaya çalışıyordu. Her şey bir anda oluverdi. Yer ayağının altından kaydı ve Jørgensen düştü. Parmakları içgüdüsel olarak altında gıcırdayan metale tutundu. Büyük bir gürültü koptu. Sanki platform parçalara ayrılıyormuş gibi bir kükreme ve çatırdama sesi duyuldu. Çığlıklar ve kulakları sağır eden bir patlama vardı ve Jørgensen parmaklıklara doğru savrulmuştu. Acı bütün vücudunu sardı. Orada metal parmaklıklardan sarkarken deniz bir anda yükseliverdi. Yırtılan metalin çığlığını duyabiliyordu ve platformun yana yattığının farkındaydı. Zihni kapandı. Artık sadece paniğin ele geçirdiği bir bedenden ibaretti. Yaklaşan sudan kaçmak için ümitsizce sürünmeye çalışıyordu. Dakikalar önce düz zemin olan bir tümseye doğru süründü ama eğim gittikçe dikleşiyordu. Gücü tükenmeye başlamıştı. Sağ elinin parmakları metali bıraktı. Korkunç bir sarsıntının ardından tek koluyla asılı kalmıştı. Vinç devriliyordu ve bombadaki gaz alevi artık deniz üzerine püskürmüyor, karanlık gökyüzüne doğru dikine yükseliyordu. Sonra her şey ateşli akkor halinde bir bulut gibi patladı ve Jørgensen denize uçtu. Patlamanın parçaladığı ve parmaklıklarda kalan elinin acısını hissetmedi bile. Ateş halkaları onu yutmadan önce tsunami batan platforma çarptı. Gullfaks C parçalara ayrıldı ve beton direkler denize dağıldı. "Büyük baba, Bize bir hikaye anlat.
30. ayrımın sonu. Sayfa 312.